noktasını emekte.
Bu hadise muhalif. Ondan sonra buna sınırlama getirin. Sefer mesafesine, müddetine sınırlama getirin. Bu hadise muhalif. Yani Allah Resulü'nün getirmediği bir sınırlama getiriyor. Dolayısıyla biz burada işte örf ile de buna bir sınırlama getiremeyiz. Çünkü örfe baktığın zaman ilk muhatap olduğumuz örf sahabenin örfüdür. O sahabeler ne yapmış? Birisi işte şu kadar mesafeden aşağı sefer olmaz derken birisi de 10 dakikalık bahçesine gittiğinde seferi kılmış. Örfün de bunu sınırlamadığını görüyoruz. Örf de bir kayıt getirmemiş. O zaman örf kayıt getirmediyse şimdi nasıl kayıt getirir?
Günümüzdeki örfün hani gittiğin zaman bizim örfümüzde hocama çıktığın zaman hani alırsın valizini ya da günümüz seferlik hani tırcının yurt dışına çıkması.
Yükünü taşıması.
Evet. Öyle bir şey hani.
Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetine muhalif böyle diyor. Yani bu örfle kayıtlarsan yani. Seferi.
Hocam bir daha söyler misiniz?
Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalif. Yani seferi bu şekilde kayıtlamak. Çünkü mesela Enes radıyallahu anh'e sorulan soru Kufe'ye giden kimse hakkında ne dersin şeklinde. O da diyor ki Allah Resulü Zülhüleyfe'ye geçti mi diyor seferi kılardı diyor. Zülhüleyfe'ye gitti mi seferi kılardı.
Ne kadar mesafesi?
7-8 kilometre civarı. Veya yani 10 kilometre.
Hani İbn-i Teymiye'nin de getirdiği örf.
Tamam. İbn-i Teymiye zaten örfü getirerek burada sınırlama olmadığını söylüyor. İbn-i Teymiye bunun tam bu yani sınırlayanlara reddiye veriyor. Yani örfte de bunun sınırı yoktur diyor. Şimdi bak düşün. Bu sahabelerin örfü yok muydu? Yani örf olarak kitap ve sünnetler naslarını anlamaya en layık bir kere sahabeler. Sahabenin birisi niye 15 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre, 40 kilometre, 100 kilometre demiş de birisi hiçbir kilometresini koymamış, 2 kilometre demiş. Bunların örfünü kayıtlayan şey ne? Bu örfte de sınır olmadığını gösteriyor. İbn-i Teymiye bunu delil getiriyor zaten. İbn-i Teymiye Hanbelilere reddiye veriyor burada. Bunu sınırlamaya kalkan Hanbelilere reddiye veriyor. Diğer taraftan mesela Sefer Risalesi'ni okudunuz mu bilmiyorum. Seferde namazın kısaltılmasını. Orada ben başka bir rivayet daha delil getiriyorum. Dıhiyetül Kelbi radıyallahu anh de. Dıhiyetül Kelbi hem de oruç meselesiyle ilgili olarak 3 kilometre 3 mil mesafedeki yani Zülhüleyfe kadar bir mesafe. 3 mil mesafe 6 kilometrelik bir mesafede Ukbe bin Amir'in köyüne gidiyor. Yanında arkadaşlarıyla beraber ve kendisi oruç tutmuyor. Ramazan ayında oluyor bu. Orucu açıyor. Diğer sahabelerden arkadaşlarından bazıları ileri geri söz söylüyorlar. Bunun üzerine Dıhiyetül Kelbi diyor ki şimdiye kadar hiç karşılaşmayacağımı umduğum bir şeyle karşılaştım. Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ediliyor. Yani bu mesafede seferi sayılmaya Allah Resulü'nün sünneti diyor. Buna aykırı davranmayı da Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet diyor. Allah'ım diyor benim canımı yanına al artık diyor. Yani ben bu öyle bir şey görmek istemezdim diyor. Baştan alayım rivayeti. 3 mil mesafede Ukbe bin Amir'in köyüne gidiyorlar. Yanında arkadaşlarıyla beraber ve kendisi seferi olduğu için orucunu açıyor. Ruhsat var biliyorsunuz bu konuda.
3 mil mesafe.
3 mil.
Yani 5,5-6
kilometre mesafe. Arkadaşlar da bozmuyorlar orucunu ve burun büküyorlar. Yani küçümsüyorlar. Yani bu böyle sefer mi olur tarzında şeyler söylüyorlar. Ve Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ediyor diyor. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç sanmazdım. Ve ya Rabbi beni artık yanına al diyor. Yani artık fitnelere galiba muhatap oluyoruz. Artık canımı al diyor. Ebu Davud sünneninde sahih bir isnatlar rivayet ediyor.
Buradaki örfü nasıl anlamalıyız?
Demek ki
örf kayıt koymamış.
Yani,
sen bu hadiste de şey koyamıyoruz. Yani bunun en azı 6 kilometredir. 3 mildir. Böyle bir sınırda koyamıyoruz. Çünkü ne Allah'tan ne Resul'den bunun alt sınırı gelmemiş. Bunun yanı sıra şöyle bakarsın. Mesela İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın bahçesinde 2 kilometre, 1 millik bahçesinde seferi kılıyor. Bir anlık bile çıksam diyor Medine'nin dışına diyor. Kısaltırım ben namazı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ise işte Baki mezarlığına çıktığında kısaltmıyor namazı. Seferi saymıyor. Bu da şunu gösterir. Demek ki bir insan bulunduğu muhitin dışına, Baki bir mil mesafede yaklaşık Medine. Bulunduğu muhitin dışına sefer kastıyla çıktığı zaman, yani niyetle, seferlik niyetiyle çıktığı zaman o kimse seferi. Ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil. Tekrar o şehre dönünceye kadar. Bu köy olur, kasap olur, fark etmez.
Biz köyden geliyoruz. Buraya
mı? Sen burada seferi olursun. İşte örf bu. Örfte ne var? Senin köyün buradan ayrı bir yer. İşte örfü burada delil getirmiş.
Cihatla ilgili. Ben hem daha önce duydum hem de yeni duyduğum bir şey sizinle ilgili. Bu Suriye'nin cihadını cihattan saymadığınızı söylediler. Böyle bir şey var mı? Varsa da neyden dolayı yani onu bilmiyorum.
Cihattan saymama
yani cihat dediğim
değil zaman, yani
yani değişik bir şekilde söylenmedi. Sadece bunu cihattan cihat görmüyor. Yani neyden dolayı?
Şimdi cihattan görmüyor diye neye dayanarak böyle bir şey demiş? Sizce onu şey
yapalım. Yani ben sizin söylediğiniz şeyi...
Ben Suriye'de cihat yok demedim. Ama şu var. Türkiye'dekileri Suriye'de cihada katılmadıkları için eleştirenleri eleştirdim.
Türkiye'dekileri?
Bunlar mesela Türkiye'deki selefiler sınıfta kaldı dediler. Böyle bir sohbet yapıldı. Sınıfta kalma sebepleri de Suriye'deki cihada katılmamaları şeklinde bir şey verildi. Ben de bu bir sınıfta kalma değil. Bilakis Türkiye'deki selefiler de bir cihat içerisinde.
Evet.
Bundan bahsettim. Yani bir insanın burada mücadeleyi terk edip de üzerine farz olmayan bir yere gitmesi şey değil. Şimdi ortada şöyle bir oyun var. Saat gibi işliyor. Benim bozulduğum yer burası. Şimdi Müslümanlar eskiden beri Filistin'de bir karın ağrısı var. Yani cihadın Müslümanların güçlerini birleştirip de yoğunlaştıracaklar yer orası iken.
Afganistan mı Filistin mi?
Filistin. Afganistan'a insanları yönlendirmeleri, evet. Yani bunun gibi problem yaşayacakları yerlere yönlendirmeleri, akide birliğinin sağlanmadığı, düşman birliğinin sağlanmadığı ve başarılı olamayacakları güç olarak da muvaffak olamayacakları yerlere yönlendirilmeleri saat gibi işliyor.
Evet.
Ve buralara cihada gidenler kimler? Kitabı ve sünneti umursayan insanlar.
Evet.
Yani sen gidersin, ben giderim.
Evet.
Dolayısıyla birilerinin kurduğu tuzaklara bizler kolayca yönleniyoruz, heba oluyoruz ve onların karşısında yutmak istedikleri yerlerde direniş kalmıyor, şey kalmıyor. Yani bir mani kalmıyor. Yani
tuzak olarak söylediğiniz şey mesela hani güç bakımından az olduğundan dolayı mı yani tuzak yerine geliyor bu?
Bak şimdi sen burada Türkiye'de tevhid davetini yerine getiren insanları hiç alakasız kazanamayacakları hem akide olarak donanımlarının olmadığı hem teçhizat olarak donanımları olmadığı bir yere sürerse ne yaparsın? Bir taşla iki kuş vurmuş olursun.
Evet.
Yani onun mantığıyla, gavurun mantığıyla düşündüğün zaman ben de böyle yapardım herhalde.
Evet.
Çünkü Afganistan'da daha önce Müslümanlar bütün güçlerini, bütün Müslümanlar birlik olup hareket ettiler. Fakat kendileriyle baş başa kalınca ne yaptılar? O ihtilaf var. Menheç'teki birleşemeyiş onların bombası oldu. Müslümanlar birbirine girdi. Birlik olmayan bir yerde asla başarılı olmayacaklar. Akide birliğini sağlayamadıkları bir yerde. Evet. Ve bunların başında zaten şey olarak Molla Ömer akide olarak bozuk birisi. Amel olarak. Taliban, evet. Şimdi El-Kaide insanları buraya yönlendiriyor.
Evet.
Ve akide olarak bozuk olan bir yere Allah zaten yardım etmez. Allah yardım etmeyince orada öyle sürüncemeli gidiyor. Şimdi biz de diyoruz ki eğer şu davanızda samimiyseniz, yani yapılması gereken nedir? Müslümanların güçlerini birleştirerek cihat nerede kuvvetliyse oraya yönlensin.
Evet.
Gelin Filistin'de Yahudi'ye karşı harp edelim. Bütün dünya zaten bunlardan yakas etmiş. Kafirlerden de bir şeyle karşılaşmaz. Kimse de Müslümana terörist demezdi o zaman. Yani acayip. Avrupa ülkelerinde, Amerika ülkelerinde tevhid davetinde kimse baltalamaya kalkmazdı. Belki destek bile olurlardı. Evet. Ama buna kimse yanaşmadı.
Yanaşmadı.
Afganistan'a yönlendirildi veya Irak'a yönlendirildi. Yahu Afganistan'a, Irak'a baktığın zaman burada çarpışan gruplardan, mesela Irak'ta mecburiyetten dolayı çarpışanlar vardı. Dışarıdan gelen mücahitler, tevhid ehli insanlar gidip savaştı. Bunlar mücadeleyi verdi, meydan yine bunlara kaldı. Bunun böyle olacağını zaten bu savaşın öncesinde görebilirdi insan. Kabak gibi sırtıyordu zaten. Çünkü Irak'ın başına bu gelmeden önce kimse Saddam gibi bir kafire hadi cihad edelim diye bizi çağırmadı. Niye? Çağıramaz ki. Türkiye'de de var benzeri. Türkiye'de yok mu? Küfür sistemi çöreklenmiş değil mi? Halk arasında da tasavvuftur, hadis inkarcılığıdır, kader inkarcılığıdır, mürciyedir, şudur budur. Her türlü sapık yaygın değil mi? Demek ki senin burada vereceğin bir cihat var. Senin gayen Allah'ın kelimesinin yüce olmasıysa senin burada yapacağın çok iş var. Önce en yakınlarından başlaman üzerine vazife zaten. Şimdi dinini bilen insanlar bir lokmada yutulabileceği bir alana sevk edilir de onlar orada yutulursa burada zaten hiç engel kalmıyor. Bir taşla iki kuş vurmak dediğim bu. Saat gibi bir şeyler işliyor ve bu böyle gidiyor. Şimdi burada veya başka yerlerde bilinçli Müslümanların, tevhidi yakalamış Müslümanların şu an için Suriye'ye yönlendirmelerinde ben öyle görüyorum. Çünkü ortada seyirci kalınan bir manzara var.
Evet.
Ve burada sanki yine Müslümanlar yutulmak istemiyor yani.
Yani hocam, Türkiye'deki ilim ehli olan demek insanları mı oraya sevk etmek istiyorlar Suriye'ye?
Tabi, dinini bilen insanlar.
Yani buradaki şey boş, alan boş.
Şimdi Allah için mücadele edecek insanlar. Yani burada mücadele edecek insanlar ne oluyor? Kazanamayacaklar bir anda bir yerde harcanıyorlar. Şimdi Suriye'nin geleceğine bakın. Yani Adnan Arur'un en iyi tarafından baktığımızda. Adnan Arur'un grubunun galip gelmesini düşün. Şimdi orada çarpışan grupların her biri bir talepte bulunmayacak mı? Biz de mücadele ettik diyecekler. Peki burada nasıl bir sistem bekliyorsunuz? Yani Allah'ın şeriatına göre bir şey mi istiyorlar bunlar?
Irak'taki.
Yani ben Irak'tan farklı olacağını sanmıyorum. Nasıl ki Irak değirmeninde bir sürü Müslüman heba edildi. Yani gerçek anlamda heba olmasa bile. Yani vakaya yansıyan yönü bakımından heba edildi. Müslümanların gücü harcandı. Biz buralarda mantıklı hareket etmeliyiz. Yani sanki bizim üzerimize bir oyun oynanıyor. Taşlar bir yerlere sürülüyor. Biz de aynen onun arkasına gidiyormuşuz gibi geliyor.
Şimdi hocam şu baştaki kafir örneği düştü diyelim. Şu anda Ceşafır dedikleri milisler, bir de mücahitler var bir tarafta. Hı. Bir de başka bir şeyler de var. Başka bir grup da var. Üç grup Allah-u Alem bunlar savaşanlar.
7-8 diyorlar.
Yo, belirli olanlar hocam.
Ele başları.
Şimdi bir Kürtlerin grubu var. Bir de mücahitlerin grubu var. Bir de bu Ceşafır'ın grubu var. Daha ayrı ayrı gruplar da var. Örneğin Şialar da var hocam. Onu söyleyeceğim olsa. Yani bu baştaki kafir düşüyorsa yarın bunlar yine birbirlerine düşmeyecekler mi?
Evet. Ben onu diyorum işte.
Evet.
Yani bu başarılı olamayacağımız bir yerler. Neden başarılı olamıyoruz? Biz buradakini işte terk edersek, oraya gidersek burada da o başarılı olmayacak demektir. Biz buradaki Müslümanlar olarak bu daha sonra başımıza geldiği zaman bize sorun olabilecek müşkülatları gidermek zorundayız. Bak şuradaki konuştuğumuz meseleler de böyle. Biz daha burada ciddi manada problemle karşılaşmadan işte meclislerimizi ayırırsak yarın biz ne yapacağız ya?
Savaşırız hocam.
Yani aynı akidede olan insanlar bunu yaparsa ne olacak yani? Biz kendi kendimize gücümüzü harcıyoruz yani.
Peki, bitiriyoruz. Şam hadisler hocam.
Efendim?
Şam hadisleri.
Şimdi Şam hadisleri zaten bu Muaviye radıyallahu anh zamanıyla ilgili olarak bildirilen vaka aynen gerçekleşmiş.
Bu zaman mı hocam?
Şam ehli bozulduğu zaman sizin haliniz harap olmuş demektir.
Bir de hayır yok.
Sizde hayır kalmamış demektir. Bu zaten böyle olmuş. Yani bu Esad gelmeden önce de böyleydi. Yani bu savaş çıktı diye böyle olmadı bu.
Şeyle alakalı hocam, mesela Şam'dan bir ordu çıkacak, siz onları hatırlayın. Bu hadislerden bahsetti Allah alem kardeş.
Şimdi bu tip hadisler mübhem, yani kapalı ifadeli hadislerdir. Kıyamet alametleri olarak bildirilen şeyleri işte bu şudur diyemiyoruz. Çünkü benzer vakalar eskiden beri hep olmuş. İman Yemen'de diyorlar. Şam'da övülüyor, ayrı mesele.
Hadisçe işte rüyamda meleklerin nurdan bir diğere...
Peki ben şöyle desem.
Gökyüzüne uzanan bir direğin, nurdan bir direğin taşıdıklarını gördüm. Onlara bu şeyin ne olduğunu sordum. Onlar da iman direğidir diye söylediler ve onu götürüp Şam'a diktiler.
Peki Şam'dadır. Siz şunu niye düşünmüyorsunuz? Şam dediğimiz yer Filistin'de kapsayan bir yer.
Filistin, evet.
Niye Filistin yani, şimdiye kadar üst gündeme gelinmemişti?
Peki Filistin'in oraya giden mücahitlerin Hamas onları öldürmesi hocam?
Şimdi biz Hamas'tan bahsetmiyoruz bak.
Tamam, Filistin biz... gidiyor oraya mücahitler, Hamas onları katlediyor. Nasıl ya, gidip orada savaşılsın? Kimle savaşılsın? Ya? Yahudilerle mi? Hamas'la mı?
Şimdi bak, benim demek istediğim şu. Bu hale gelmeden önce bu teklif yapılmıştı. Hamas bu hale gelmeden önce bu teklif yapılmıştı zaten de. Hamas ayrı bir bela, ayrı bir konuda ele alalım. Biz burada Yahudi ile savaşmaktan bahsediyoruz. Yahudi ortak bir düşmanımız. Hatta Ehl-i Kitap'la ortak düşmanımız İsrail. Müslümanlar buraya ağırlık verse kimse zannetmiyorum ki muhalefet etsin. Solcular bile yani bunu insanlık gereği destekliyor. Filistinleri. Şimdi Şam hakkında gelen o hadislere gelince biz bu zamandır diyemiyoruz. Neden? Çünkü daha ilerisi de var bunun. İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceği yer de Şam. Bilemiyoruz biz şimdi. Hatta bizden öncekiler de Şam'da olan her olaydan dolayı kendilerine yorumlamış olabilirler bunu. Bunlar muğlak ifadeler olduğu için yani mevcut elimizdeki şeylerle hareket etmek zorundayız. Verilerle hareket etmek zorundayız. Biz bu verilere baktığımız zaman mesela fitnelerin içine düştüğün zaman sen artık kurtuluşun yoktur. Fitneye düşmeden önce fitnelerin tedbirini alacaksın. Biz şimdi Türkiye'de Irak'ın, Suriye'nin düştüğü fitnelere düşmüş durumda değiliz elhamdülillah. Biz şu ortamda onların başına gelen şey bizim başımıza geldiğinde ve galip geldiğimizde düşmana. Mesela demokratları buradan sürüklediğimizde, Allah'ın dinini hakim kıldığımızda bizim karşılaşacağımız fitne nedir?
Sofi, Naci,
onları da geç. Ben Seleviler arasından bahsediyorum.
Evet. O da var.
Bizim karşılaşacağımız fitne nedir? Biz şu ortamda mesele iktidar kavgası değil aslında. Mesele akidede birleşmeme kavgası. Evet. Biz kitap ve sünnetle birleşmiş bir toplum değiliz ki. Yani biz kitap ve sünnetle birleşmeyen bir toplum olduğumuz sürece Allah bize yardım etmeyecek ki. Orada da savaştan yardım etmeyecek, burada da savaştan yardım etmeyecek. İşte biz bunun önünü almak zorundayız. İş iyice karanlık hale gelip de birbirimizi göremez hale gelmeden önce biz şu ortamların değerini bilip tedbirlerimizi almalıyız. İleride başımıza gelmesi muhtemel şeylere karşı korunmalıyız. Dün Suriye'dekiler bunu yapmadığı için bu haldeler. Irak'takiler bunu yapmadıkları için bu hale düştüler. Yani anlatmaya çalıştığımız şey bu.
Bölündüklerinden dolayı.
Tabii sen şimdi
aynı itikada kalmadıklarından
kitap dolayı. Sünnet diyorsun, menhec bu diyorsun. Biri evet. Kıyasla, biri başka bir şeyle ayrı ayrı gruplar oluşuyor şimdi.
Hocam çıkabilir miyim? Hakkına hayat inşallah.
Helal olsun, estağfurullah. Onu ev sahibine söyle.
Ben aldım hocam.
Tamam.
Selamünaleyküm.
Şimdi cihat, farz-ı ayn mi, farz-ı kifaye mi? Cihada gidecek kimse annesinden babasından izin alması şart mı? Bu birinci sorusu. İkinci sorusu.
Şimdi mi soruyorsun sen?
Evet.
Bir daha.
Cihad farz-ı ayn mi, farz-ı kifaye mi? Müslümanlar üzerine şu an. Yani yeryüzünün birçok yerinde cihad yapılıyor. farz ayn mı, farz-ı kifaye mi soruyor? Yani kişi annesinden, babasından izin almasına gerek var mı? Bu birinci sorusu. İkincisi de bir adamın kazancı tamamıyla haram. Yani faiz. Onun verdiği hediyeler kabul edilir mi ya da onun sofrasına oturulur mu? Ya da bir kısmı haramsa yine aynı şekilde verdiği hediyeler kabul edilir mi, sofrasına oturulur mu?
Küçük olandan başlayalım. Bu küçük meseleden.
Bu küçük mesele. Evet.
Şimdi bir kimsenin bütün kazancı haramsa onun hediyesinden, ikramından, ikramından faydalanmak caiz değil. Bütün kazancı haramsa ne hediyesini ne ikramını kabul etmez. Ama ikinci kısım, yani bir kısmı haram, bir kısmı helal gelir olan bir insana gelince, ben Müslümanlara tavsiyem bunun da şeylerini kabul etmesinler ki ona bir caydırıcı bir tavır olsun. Ama kabul ederse, mesela bunda bir maslahat bulunur, onun gönlünü kazanmak, davet etmek, nasihat etme gibi maslahatlar gözetirse, bunu alması helal olabilir. Yani bu helalden kazancına yorumlanır, hüsnü zannedilir. Bu şekilde hareket edebilirsin. Ama bütün kazancı aramsa hiçbir şekilde istifade edemez.
Delillerle birlikte istedik hocam bunları.
Şimdi haram kazancın delili bellidir. Yani Allah bunu haram kılmıştır. Sen bunu şey yapamazsın yani. Ne şekilde olursa olsun.
Hayırlı şeye kullanamazsın.
Kullanamazsın. Yani bu açık. Yani delil zikretmeye hacet bırakmayacak diğer, şekilde diğerine, açık. Diğerine gelince...
Yani bir kısım haram yiyorsa ve sen onu nasihat ettiğin zaman alacaksa,
şimdi
almayacaksa.
İstifade etmesini sen bunda şeye yorarsın, helalden olduğuna yorumlarsın meselesinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilişkilerinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın amirlerini göndermesi meselesinde genel olarak şu kaydeyi çıkarız. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a amirleri soruyor. İşte ehli kitap bir kavim, bunların domuzlarından başka malları yok diyor. Yani domuz mütekavim olmayan bir maldır, gayrimütekavimdir Müslümanlara göre. Bizim de cizye almamız gerekiyor, ne yapalım? Ömer bin Hattab radıyallahu anh de diyor ki, onlar diyor domuzlarını satsınlar diyor, onun ücretinden siz cizye alın diyor. Burada ne var? Şimdi domuz gayrimütekavvim bir mal. Yani İslam'da mal olarak sen hiçbir şekilde istifade edemezsin, değerlendiremezsin. Ama onlar bunu satarsa bunun günahı bize dokunmaz. Satıp da paraya çevirseler, bu haram olmasına rağmen, aslı itibariyle haramdan kazanılan bir şey olmasına rağmen, evet. Ömer radıyallahu anh cizye, yani başka bir maksatla bunun alınmasını emrediyor, evet, amillerine. Şeye gelince, cihat meselesine gelince, cihat farz-ı ayındır. Her Müslümana cihat farz. Ama cihat derken herhalde savaşı, evet, kastediyorlar. Katil boyutuna gelince cihat, bu farz-ı kifayedir. Bunda alimlerin ittifakı da vardır, icma da vardır cihadın farz-ı kifaye olduğunda. Sadece belli bölge halkında işte saldırı olması halinde farz-ı kifaye olacağından bahseder bazı alimler. Yani bu ittifak edilmiş bir mesele de değil. Çarpışabilecek güçlü olanların üzerine cihadın farz-ı kifaye olduğunu söylerler farz-ı diğer tarafta. Farz-ı ayn olduğunu da söyleyen var, farz-ı kifaye olduğunu da söyleyenler var. Yani gücü yetenlere farz-ı kifaye. Şimdi anne babanın itaati meselesine gelince Taberani Mucem-i Sagir kitabında diyor ki, düşman kapına dayanmış bile olsa anne babandan izin almadıkça diyor çarpışma.
Yani bu, efendim? Neydi bu?
Taberani'nin Mucem-i Sagir kitabı. Bu hadis bu konuda net. Yani her türlüsün. Çünkü diğer hadiste anne baba izni zikrediliyor ama işin bu derece, mesela farz-ı ayn boyutuna oldum mu bu gerekmez diye tevil edenler vardı. Biz de öyle tevil ediyorduk açıkçası. Fakat bu hadisi görünce artık susuyoruz.
Anne babanın peki Müslüman olmayışı da mı bunu gerektiriyor?
Bilmiyorum. Hadiste yani... böyle demiş. O yorum bana düşmez yani. Anne babanın Müslüman olmadığı bir yerde bir kere Müslümanın oradan hicret etmesi gerekir. Niye onunla beraber? Ama onunla ona, beraberse ve düşman ona, kapıya dayanmışsa bu annesinin babasının da aynı zamanda düşmanıdır.
Ona bak, onlara bakma yani dünyalık şeylerde onlara bakma zorunluluğu olduğundan dolayı.
Şimdi bak. Demek istediğimi iyi anla. Şayet Müslümanların müşriklerden ayrı bir yeri varsa evet. Bu zaten hicret etmek zorundadır. Anne evet. Baba dinlemez bu iş.
Evet.
Sahabelerin yaptığı gibi.
Yani terk eder.
Ama mesela evet. Türkiye şartlarına düşün. Anne baba kafir olabiliyor, komünist olabiliyor.
Evet, evet.
Evlat da dolayısıyla bunun şeyinde. Dolayısıyla bu ülke diyelim Amerika saldırdı. O annesinin babasının da düşmanı.
Evet.
Dolayısıyla burada izin almasındaki maslahat yine ortadan kalkmış olmuyor.
Yani Amerika annesinin babasının da düşmanı olduğu için yine annesinden babasının.
Tabii. Burada o yüzden Allahu Alem şeye bağlanmamış. Yani anne babanın kafir olması, Müslüman olması. Çünkü kafir ise ve ortam kafir ortamıysa sen zaten oradan hicret etmen gerekir.
Evet. Ki savaş, cihat burada değil de senin bölgende değil de başka bölgedeyse.
Şunun şimdi, gibi bir cihat diyelim yani konuşmamız
cihat, cihat şartları yerine geldiği zaman farz olan bir ibadet. Tıpkı evet. Diğer ibadetlerde olduğu gibi. Bunun şartları öncelikle Müslümanların donanım olarak düşmanla eşit güce veya ondan üstün güce sahip olmaz. Biz burada donanım derken manevi donanımı kastederiz öncelikle.
Evet.
Şimdi bizim yardım sebebimiz silahlarımızın çokluğunda değil, sayılarımızın çokluğunda değil.
Evet.
Peki nerede? Akide'de.
Evet.
Akide nerede?
Evet.
Yani bizim bu donanımımız nerede? Diyorum ya bak biz burada çok kolay lokmalarız. Sen şuradasın, o burada, bu burada. Biz kolay lokmalarız. Düşmanın karşısında ne yapacaksın ki?
Birlik yok.
Yani Allah yardım eder mi? Burada iki Müslüman bir araya gelemiyorsa burada Allah ve Resulüne itaatsizlik vardır.
Evet.
Kimdense bunu tespit edilip bir şekilde telafi edilmesi lazım.
Evet.
Yani birinden biri hata ediyor. Bu hata da net olarak ortaya konulsun. Kim bizim tevhid ehli kardeşimiz, menheçte kardeşimiz bilelim. Kim de değil onu bilelim. Gereken bir bera uygulanacaksa, hacir uygulanacaksa bunu uygulayalım. Ki sorumluluk bizden kalksın. Ama dersek ki o da tevhid ehli kardeşimiz de işte biz bir araya gelemiyoruz diyorsak biz burada mazur değiliz. Tevhid ehli kardeşi ise bizim bir arada olmamız lazım. Allah'ın yardımı sağlanması için. Bak ondan diyorum. Yarın bu ülke aynı Suriye'deki gibi bir şeyle karşı karşıya kalsa farz edelim ki biz de kazanmış olsak ne yapacağız? Elimizde imkanlar olacak o zaman. Devlet yetkileri olacak, ordu yetkileri olacak. Ne yapacağız? Kazanamayacağız da. Yani 2-2-4 çünkü Allah yardım etmeyecek böyle bir topluma. Sen gerekeni yapmadığın için. Farz edelim ki kazanırsak diyoruz biz. Senin elinde yetki olacak. Onu ne yapacaksın? Bidatçı ilan edeceksin. Uygulanacağını uygulayacaksın. Hak etmeden. Belki de bidatçı sensin. Belki de bidatçılar ehl-i sünneti şey yapacak.
Genelde öyle oluyor hocam.
Yani bu kazandığımız takdirde dediğim bir şey. Böyle bir şeyin de olmayacağını söylüyorum. Yani ehli hak kazanmayacak bu şekilde. Bu problemler giderilmedikçe biz eğer bugün bu problemleri giderebilecek imkanımız varsa bu bir an önce yapılmalı. Fitne geldiği zaman çünkü işler daha da çetrefilleşir, daha çetinleşir. Artık birbirimizin boynunu vuracak seviyeye geliriz. Bugün konuşabiliyorsak bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani bizim cihadımız burada olmalı. Burayı yakalarsak düşmanın karşısına dimdik durabiliriz.
Evet.
Silahımız olmasa da dimdik durabiliriz.
Evet.
Fazla sayımız olmasa da Allah'ın yardımıyla seviniriz. O zaman gönül rahatlığıyla şehitlerimize şehit deriz.
Evet.
Umarız, ümit ederiz bunu.
Evet.
Ama sen bu gerekenleri yapmadan sırf işte cihat, cihat güzel bir söylem. Şehitlik güzel bir söylem. Hoşa giden bir söylem. Sen bunun gereklerini yapmadan bunun davasını bir de olmaz. Aynı günümüzde Türkiye'de bir sürü insanın kendisine selefiyim dediği halde selefilikle hiçbir alakası olmadığı gibi. Hiç içelim.
Hocam peki yine cevapla ilgili bir şey. Bir kişinin cihada gidip yani çok gitme arzusu var. Yalnız bir sebepten dolayı gidemiyor. Mesela borçlu olduğundan dolayı.
Borçlu gidemez.
He. Gidip yani mesela alacak yani borçlu kişiye gidiyor ki diyor ki mesela ben filan yere gideceğim.
Helalleşirse.
Helalleşelim mi filan ne. O da diyor ki ben hakkımı vermezsem ben kabul etmiyorum. Yani gidersen bile ben öbür tarafta hakkımı alacağım senden.
Yerine tazmin edecek birisini ayarlar o zaman. Eğer bunu da bulamazsa
kimseyi de bulamadı.
Gidemez o.
Yoktur ödeyeceği.
O alacaklısına hapistir o şekilde. Gidemez.
Gidemez.
Tabii.
Mesela hocam Alem'de de bununla ilgili yine bir başlık açmış. Orada cihat farz ayn oldu o zaman. Borçlu kimse borcunu ödemeden gidebilir. Evet. Diye deliller.
Ya bunlar içtihatlar. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidemez diyor. Yani burada cihadın farz ayn olan bir cihad olmaz, farz-ı kifayi olan bir cihad olmaz fark etmez. Allah Resulü böyle diyor. Efendim?
Yani kul hakkı olduğundan dolayı yani bunu şey yapıyor.
Sen kul hakkıyla
şimdi tabii orada şehidin bile şeyi olacak. Tabii. Hesabı olacak yani kul hakkıyla ilgili.
Şimdi Bedir Savaşı'nda öldürülen birisi hakkında şehit demeleri üzerine niye temize çekiyorsunuz? Belki de diyor ganimetten aşırdı bu diyor. Veya ganimet için savaştı diyor. Ganimet ne demek? Kul hakkı değil mi?
Evet.
Şehitliğine maniymiş demek. Bu çay benim miydi?
Hangi çay?
Bilmiyorum da. Evet. Yok, doldurmadın mı?
Dolduracağım
inşallah. Hocam bu sıddıklık makamı sınırlandırılmış mıdır? Bitmiş midir? Yani? Kapanmış mıdır bu?
Yani bu dinin emirleri, mükellefiyetleri kıyamet gününe kadar devam ediyorsa makam dediğimiz şeylerin hepsi de devam eder.
Devam etmekte.
Peygamberlik hariç.
Genelde karşılaştığımız şimdi az deminden beri konuşuluyor da genelde halkın bu tip şeylerle daha fazla konuştuğu, arzu ettiği gözüküyor. Aslında şehitlikten daha üstün bir mertebe olmasına rağmen sıddıklık genelde konuşulmuyor yani. Acaba bunun sebebi nedir? Onun de.
Önce bir sıddıklığı bir anlat abi. Sen daha yakından inceledin bu konuyu.
Yok ben sadece şey o İbn-i Kayyım'da okudum ya. Size de bahsettiğim gibi. Sadece bu kadar getirmiş bırakmış yani.
Yani tabi mertebeler olarak baktığın zaman alim şehitten üstte sayılıyor.
Tabii.
Sıddık da ondan da üstte sayılıyor.
Evet.
Şimdi böyle baktığın zaman biz burada işte niye şehitlik talep ediliyor da alimlik talep edilmiyor veya sıddıklık talep edilmiyor? Biz insanları bundan belki sorgulayamayız. Aynı bu şey gibi. Yani insan niye umreye gidiyor da bu parayı işte cihada yatırmıyor falan. Yani biz bunları başkaları adına hesabını soramayız. Yani bu insanların kendi değerlendireceği tartacağı bir şey. Ha sen ya yönlendirmeyi yaparsın. Yani daha üstünle yönlendirmekle mükellefsin. Ayrı bir mevzu da. Şimdi arkadaşlarım bahsettiği konu şu. Cihat farz-ı ayn olduğu zaman ve şu an üzerimize farz-ı aynsa çünkü komşumuz zor durumda. Biz de diyoruz ki burada biz daha zor durumdayız. Biz inanın insanlar sadece ortada fiili olarak bombalamalar, patlatmalar olmadığı için vakayı anlayamıyor. Biz daha zor durumdayız.
Evet.
Kitapla, sünnetle amel eden, garip kalan bu sebeple Müslümanlar oradakilerden çok daha zor durumda. Çünkü onlar savaşsalar, cihatları cihatsa, Allah için rızasını gözeterek çarpışıyorlarsa onlar şehit, onlar kurtulur. Biz daha zor durumdayız. Biz bu emaneti yerine getiremezsek Türkiye'de, Allah bizden bunu alır. Belki de hiç sevmediğimiz insanlara bu fazileti verir. Biz de onlara düşman yapar. Allah korusun. Hak etmezsek bunun varacağı şey bu.
Hocam, akşamıza hemen gitmem gerekiyor. Telefon geldi. Akşama inşallah.
Allah Ömer akide olarak Maturidi, Amel'de Hanefi ve Sufi. Yani deveye nere nev demişler ya. Böyle bir şey.
Cihadın halifesi olarak ilan edildi şu an.
Biz buna yani karşı çıkıyoruz zaten. Niye Usame bin Laden böyle bir şey yaptı? Niye kızını ona verdi? Anlayamıyoruz yani.
Kaidesi bozuk olan birine Usame'nin kız vermesi Allah alem.
Bu Usame bin Laden'in akidesini gündeme getirmiş. İlk önce biz Usame bin Laden'in akidesinden nasıl emin olabiliyoruz ki?
Akidesini zaten bize Emine Zahir'i bildiriyor hocam.
Emine Zahir'in akidesinde?
Bozuk mu?
Valla problemli yerler yok değil.
E tamam da yani dört dörtlük belki olamaz.
Akidede.
Akide.
Dört dörtlük olamazsa.
Akideden problem var.
Bir tane sünnette yani şey olarak sünnetin esasına hastım bu. Muhalefet eden bir insan ehli sünnetten olamaz. Sünnetin ehlinden olamaz.
Neye?
Sünnet esaslarından ya, bir tanesine muhalefet eden.
Neye muhalefet etmiş? Hangi? Esasla.
Akide meselesinde öyle. İman konularında, tekfir konularında.
Yani açarsan.
Şimdi bunlar gerek Ebu Asım Mahdisi, gerek gerçi Abdülkadir bin Abdülaziz ile biraz mesafeleri açtılar ama Ebu Katade el-Filistini bunlarla aynı menhec üzerindeler. Bunlar, bu saydığım isimler ise haricilerdir.
Harici mi bunlar?
Tabii.
Neye dayanarak haricilerin?
İşte iman tanımlarından dolayı. Kim Maide 44'ü tekfire delil getiriyorsa adın gibi emin ol ki bu haricidir. Bunu da ben söylemiyorum. Kim Maide 44'ü tekfire delil getiriyorsa,
evet,
yöneticileri tekfire delil getiriyorsa bu haricidir.
Ne için?
Said bin Cübeyr diyor ki Said bin Cübeyr Haccaca karşı ayaklandığı için haricilikle itham edilmiş birisi. O söylüyor bunu. Kim diyor Maide 44'ü yöneticileri tekfir için delil getiriyorsa o haricidir diyor. Bu çünkü diyor bu müteşabihtir diyor. Acurri Kitab-ı Şeria'da bu diyor müteşabihtir diyor. Kim bunun etrafında dolanıyorsa o haricidir diyor. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar ayetinden dolayı tekfir edenleri bunlar haricilerdir diyor.
Neyden dolayı?
Maide 50. ayetinden dolayı tekfir edenler.